Kahverengi. Hande Altaylı. 10. ayrım. Saçım başımı yolmak istiyorum. Narin çantasını hırsla kanepenin üzerine fırlattı. Sinirimi bozacaksan defol git. Ne zaman geçecek? 6 ay falan geçmezmiş. 6 ay mı? Sen manyak mısın? 6 ay böyle mi gezeceksin yani? Söyle o doktora, hatta hemen şimdi ara onu ve ne koyduysa suratına derhal çıkarsın. Sen ne bağırıp duruyorsun be? Surat benim suratım. Ama şu anda senin o maymun kıçına dönmüş suratına ben bakıyorum. Ver hemen o adamın numarasını bana. Hemen ver diyorum sana. Dava açacağım ona. Adam değil, kadın. Ayrıca doktor da sayılmaz dedi Deniz. Sesi mırıltı gibi çıkmıştı. Bir arkadaşım var, o yaptı. Ne? Arkadaşım yaptı. Kendisine de yapıp duruyordu, hiç böyle olmuyordu. Hayatımda senin gibi bir salak görmedim. Cahil misin sen Allah aşkına? Dünya kadar paran var ve... Narin öfkelenmişti ki kapı çalmasa Irmak aklına bile gelmeyecekti. Hah dedi. Bak Irmak da geldi. Bakalım o ne diyecek bu haline. İkiniz de siktirin gidin diye bağırdı Deniz. Ve salondan çıkıp doğruca odasına girdi. Kapıyı gürültüyle kapadı. Gelen Irmak değil Fırat'tı. Ne oluyor ya? Sesiniz bütün apartmanı inletiyor dedi. Üzerindeki su damlalarını silkelerken. Senin ne işin var burada? Irmağı almaya geldim ama galiba ondan önce vardım. Neyse, iyi mi Deniz? İyi, bir boku yok. Peki bir boku yoksa sen niye burnundan soluyorsun? Narin omuz silkti. Neden açmıyormuş telefonlarını? Bunu senin bilmeni isteyeceğinden emin değilim. Bence hiç içeri girme çünkü şu anda gerçek bir kriz yaşıyoruz dedi Narin. Fırat'ın içeri girmemesi için kapının önüne dikiliyordu. O sırada Deniz odasından seslendi. Gelsin gelsin. Hatta sen git, o gelsin. Narin kapının önünden çekildi ve Fırat içeriye girdi. Ne oluyor söylesene. Estetik yaptırmış suratına ve şebeğe dönmüş. Bildiğin şebek. Üstelik doktora bile gitmemiş, bir arkadaşı yapmış. İnanabiliyor musun buna? Sanki parası yok. Sen niye bu kadar kızgınsın peki? Kızgınım çünkü kendisine yapabileceklerinin sonunu göremiyorum. Hayal gücüm buna yetmiyor. Her gün başını belaya sokmanın bir yolunu buluyor. Ya bir yerde sarhoş olup sızar, ya kavga çıkarır, ya sevgilisinin evini basar, ya sevgilisi onun evini basar. Ve bütün bunların hepsini temizlemek sonunda benim başıma kalır. Onun için tasalanmaktan ve korkmaktan yoruldum artık. Tam duruldu, sakinleşti derken hop bir olay yaratır. Çocuk bakıcısı mıyım ben? Fırat bir şey yedir ona. Şekeri düştü, ondan delirdi diye seslendi Deniz odasından. Doğru mu bu? Şeker düşmesi mi var sende diye sordu Fırat. Evet dedi Narin ve sehpanın üzerinde duran kutuyu açıp iki çikolata attı ağzına. Ama emin ol, sinirimin sebebi bu değil. Tekrar Deniz'in sesi duyuldu. Kimin kime çocuk bakıcılığı yaptığı ortada. Şekerinin düştüğünü anlamaktan bile aciz bir salaksın sen. Narin cevap vermedi ve yaklaşık 5 dakika boyunca Fırat'la karşılıklı koltuklarda oturup tek kelime etmediler. Irmak içeriye girdiğinde evin havasındaki elektriği hissetmesi zor olmadı. Deniz iyiyse sizin bu haliniz ne? Hem nerede o? Evde demiştiniz bana. Odasında dedi Narin ters bir tavırla. İnsan içine çıkacak hali olmadığı için oraya kapandı. Niye? Ablan estetik yaptırmış diye açıklama yaptı Fırat. Daha doğrusu suratına bir şeyler enjekte ettirmiş galiba. Öyle değil mi Narin? Narin başını salladı. Irmak hayretle ona baktı. Bu yüzden mi evde matem havası var? Ne var ki bunda? Herkes yaptırıyor. Narin sana inanamıyorum. Gerçekten kötü bir şey oldu sandım senin şu halini görünce. Elim ayağım titredi korkudan. Ne garip bir insansın. Ufacık olayları bir felaket gibi göstermekte üzerine yok. Ne istiyorsa yaptırır, sana soracak değil. Irmak teessüf eden bakışlarını Narin'in üzerinden çekip ablasının odasına doğru giderken Narin kollarını göğsünde kavuşturmuş ve bacak bacak üstüne atmış somurtuyordu. Fırat, bence olayı fazla büyütüyorsun deyince Narin dik dik baktı. Fırat gülümseyerek ona öpücük yolladı. Narin kıpkırmızı kesilerek başını çevirdi. Seni utandırmak çok kolay dedi Fırat. Öyle saçma sapan hareketler yapmazsan utanmam. Bir şey yapmama gerek yok ki, beni gördüğün anda kızarıyorsun. Biraz susmak ister misin, dedi Narin ters bir tavırla. Neden kızarıyorsun, söylesene. Kızarmıyorum. Fırat güldü. Bence mahsuru yok. Daha güzel oluyorsun böyle. Sen bana yazıyor musun, diye tısladı Narin. Eğer yaptığın buysa bir daha yapma. Tabii ki yazmıyorum, dedi Fırat. Durumundan son derece hoşnut görünüyordu. Sadece beni görünce ne düşünüyorsan onu düşünme demeye çalışıyorum. Çünkü sürekli böyle domates gibi gezersen insanlar ayıp şeyler düşündüğünü sanabilir. Narin cevap veremedi çünkü o sırada Deniz'in odasının kapısı açıldı ve asık suratıyla Irmak dışarıya çıktı. Gelip Narin'in yanına oturdu ve ''Çok kötü olmuş gerçekten'' diye mırıldandı. Bir şişe şarap açıp pizza söylediler ve Deniz'i odasından çıkarabilmek için defalarca kapısını çaldılar. En sonunda açlığına yenik düşmüş olacak ki odadan çıkıp hiç konuşmadan masaya oturdu. Ve soğumuş pizzadan kalanları kemirmeye başladı. Şarap herkesin sinirlerini gevşetmese oldukça tatsız bir akşam geçirebilirlerdi. Ama ikinci şişeyi açtıklarında tek tük cümleler kurmaya, üçüncü şişede ise gülmeye başladılar. Narin, Deniz'in birkaç güne kalmadan tekrar insanların arasına karışacağından ve yüzü hakkında kimin ne düşündüğünü umursamayacağından emindi. Fırat'ın gece boyunca niye gözlerini kendisinden ayırmadığından ise bir türlü emin olamıyordu. ''Biz de Mehmet'le Fener'e gidecek miyiz?'' diye sordu Narin, annesinin yıkadığı çamaşırları tulumbanın küçük havuzunda durularken. ''Gideceğiz elbet. Neden gitmeyelim?'' ''Geçen gün Halil amcayla konuşurken duydum da babamı.'' Narin son çarşafı da durulayıp astı ve soğuk sudan morarmış ellerini bacaklarının arasına sokup ısıtmaya çalıştı. Hatice eline yeni aldığı çalı süpürgesini yerine bıraktı ve duyacaklarından korkar gibi ağır ağır Narin'den yana döndü. Ne diyorlardı? Ben Mehmet'le İstanbul'da oturacağım, dedi. O yaşta çocuk koca şehirde yalnız bırakılmaz, dedi. Sanki bizi götürmeyecekmiş gibi anladım ben. Soraydın ya. Ya soraydım da yiyeydim sopayı, dedi Narin. Ne boka yararsın ki, diye terslendi Kara Hatice ve süpürgeyi kaptığı gibi Narin'e fırlattı. Kız çekilince süpürge duvara çarpıp yere indi. ''Sen sor o zaman'' diye bağırdı Narin. ''Senin kocan değil mi? Sen sor. Madem o kadar merak ediyorsun sen sor, sopayı da sen ye.'' Kapının ipini çekip Ümmühan içeriye girdiğinde ana kız seslerini kesip önlerine baktılar. ''Hadi sen dolanma ayak altında da koş, sokakta oyna biraz'' dedi Hatice. Büyüdükçe iyice dik başlı oluyordu bu kız. Bir lafa karşılık bin laf ediyor, zehir gibi diliyle sokuyordu insanı. Narin dışarı çıkarken Ümmühan arkasından seslendi. ''Bize git, oğlanla oyna sen.'' Sonra Hatice'ye dönüp, ''Bu soğukta sokakta kimse var mı ki oynasın çocuk? Hasta edeceksin garibi.'' diye çıkıştı. ''Aman be, kafa mı kaldı bende?'' dedi Hatice. İki kadın sobanın çıtır çıtır yandığı odaya girdiler. Bardaklara çay doldururken Hatice daha fazla sabredemedi. Ne dedi Erdoğan? Ne desin? Recep ona açık açık bir şey söylememiş ama Erdoğan şey diyor. Ümmühan gözlerini çatıya dikti. Erdoğan'ın hiç niyeti yok Recep'in Hatice'yi İstanbul'a götürmeye dediğini söylemeye bir türlü dili varmıyordu. Ne diyor kız, söylesene. Diyor ki Recep'in sağ solu belli olmazmış. Sizi yanına alıp götürebilirmiş de götürmeyebilirmiş de. Ümmühan uzanıp fazladan bir şeker attı çayına. Hatice boynunu büktü. Yıllardır Mehmet büyük takıma girsin diye etmediği dua kalmamıştı. Varını yoğunu fallara, büyülere, adaklara yatırmıştı. Nasıl olmuştu da hiç aklına gelmemişti Recep'in İstanbul'a giderken onu yastıhanda bırakacağı. Kafasız karı diyerek kara ellerini yumruk yaptı ve başına vurdu. Ellerim kırılsaydı. Ah, o yaradana açtığım ellerim kırılsaydı. Palçık adına çeyrek altınlar atan ellerim kırılsaydı. Ne bok yemeye o kadar uğraştım. Mehmet İstanbul'a gitsin diye. İnsan bir düşünür, bu adam beni alır mı yanına diye. Bir sorar kendine. Dur Hatice, dur ya, Allah'ını seversen. Sevmiyorum Allah'ımı, var mı bir diyeceğin? O nasıl söz öyle? Bak öfkeden günaha giriyorsun. Allah beni sevdi mi ki ben onu seveyim? Vallahi günah işliyorsun, billahi günah işliyorsun. Hem seni götürmeyip bir başına İstanbul'da ne yapacak girecek? Ne mi yapacak? Bir karı bulup onunla oturacak dedi Hatice. Olur mu hiç öyle şey? Bize 2 kuruş para yollayacak, o da yollarsa kendi İstanbul'da keyfine bakacak. Ümmühan tam itiraz etmek için ağzını açıyordu ki Kara Hatice onun lafını ağzına tıktı. Götürmesin varsın, o def olsun gitsin, başını yesin oralarda. 40 alemin belası onu bulsun inşallah, dirlik düzenlik bulmasın. Bunu bize edenler de dirlik düzenlik bulamasın, hepsinin evi ocağı sönsün. Kim etti ki bunu size Hatice? Kimin suçu var Recep'in huyunda? Herkesin suçu var, herkesin. Yeter artık, usandım onun dayağından, kumarından, kadınından. Her gün başka laf duymaktan. Yok kocanın şunda gözü var, yok kocanın bunda gözü var. Gitsin gebersin oralarda, ben de kurtulayım. Ümmühan şaşkındı, ilk kez Hatice'nin ağzından böyle şeyler duyuyordu. Recep onu hastanelik ettiğinde bile kadın bir kez kötü laf söylememiş, bir kez yakınmamıştı kocasından. Deme öyle Hatice, ağzını hayra aç. Babasız çocuk büyütmek kolay mı? Allah başınızdan eksik etmesin. İnanarak söylemiyordu Ümmühan bu sözleri. Herkes gibi o da biliyordu Recep'in ne kocalık kocalık ne babalığının babalık olduğunu. Hatice'nin çektiklerini gözleriyle görmüş, yaralarını defalarca elleriyle sarmış, çığlıklarını kulaklarıyla duymuştu. Ama bu bahtı teninden bile kara kadına başka ne diyeceğini bilemiyordu. Öyledir, böyledir ama yine de iyi adamdır Recep. Erdoğan hep öyle der. Sende de gözü varmış, öyle diyorlar. Dondu kaldı Ümmühan. Hiç beklemediği bu saldırı sırtından soğuk terler indirmeye yetmişti. Ağzını açtı ama sesi çıkmadı. Neyse ki dudaklarıyla beyni arasındaki temassızlık kısa sürdü ve Ümmühan kıçından elektrik vermişler gibi hızla ayağa fırladı. Tövbe diye bağırdı. Tövbe de Hatice. Belki seni götürür benim yerime İstanbul'a. Sen fink atarsın artık oralarda. O yampiri Erdoğan'la ömür geçirecek değilsin ya. Recep gibi erkek almak istiyorsundur sen de koynuna. Recep'in altına yatmak için fırsat kolladığının farkında değil miyim sanki ben? Görmüyor muyum Recep gelince götünü kıvırmaya başladığını? Hatice bağırdıkça bağırdı. Ümmühan sanki Hatice'yi susturacakmış gibi eliyle sıkı sıkı kendi ağzını kapattı. Narin sokak kapısının dibinde iyice büzüldü ve annesinin söylediklerini duymamak için kulaklarını tıkadı. ''Hepinizin gözü var kocamda'' diye haykırdı Hatice. Nöbete tutulmuş gibi titriyor, kendini yerden yere atıyordu. ''Orospular, bilmiyor muyum ben bütün mahalledeki kadınların kocama kuyruk salladığını? Hepinizin ne bok olduğunu bilmiyor muyum?'' Kapının tıngırdadığını duyunca Recep geldi diye irkilip durdu Hatice. Nefes nefese kalmıştı. İçeriye giren Narin'i görünce iyiden iyiye dellenip bağırmaya başladı. ''Ben sana sokakta dur demedim mi? Çık sokağa bağır. Ümmühan orospusu babamın altına yatmak istiyor diye bağır.'' ''Anne'' dedi Narin. ''Git bağır sokaklarda. Herkes duysun. Ümmühan'ın ne malı olduğunu. Erdoğan Gavat'ı da duysun. Ne bakıyorsun suratıma öyle? Çık bağır diyorum kız sana.'' Narin elleri iki yanına sarkmış bir kalıp buzdan daha kıpırtısız duruyordu kapının ağzında. Sözcükler inilti gibi döküldü kalın pembe dudaklarından ve ortalığa saçıldı. Anne, Mehmet'i vurmuşlar. 10. Bu odayı severdi. Çünkü Yaslıhan'la bağlarını koparıp attığı ve bir İstanbulluya dönüştüğü yerdi burası. Kapıdan girildiğinde tam karşıda iki pencerenin arasında duvara yaslanmış, koyu renk cilalı, Amerikan tarzı yüksek bir yatak duruyordu. Yatakla aynı ahşaptan yapılmış küçük bir gardırop köşeye konmuş, şifonyer ise onun hemen yanına yerleştirilmişti. Yatağın iki yanında duran komedinlerin üzerinde 5 şapkalı ve oldukça gösterişli 2 abajur vardı. Kızıla çalan kahverengi perdeler, oturaklı ve yerdeki ipek hereke halısı, sanki dün satın alınmış gibi pırıl pırıldı. Burası Deniz'in evinde hiç değişmeden duran tek yerdi. Salon, mutfak ve diğer odaların eski hallerinden eser kalmamıştı. Ama zaman bu odada durmuştu. Deniz'in annesinin ölümünden hemen önce düzenlediği bu misafir yatak odası çok uzun yıllar Narin'in odası olarak isimlendiriliyordu. Narin artık bu evde yaşamadığı halde oda hala Narin'in odasıydı ve çeşitli sebeplerden dolayı orada kalması Deniz'i mutlu ediyordu. Narin de seviyordu orada uyanmayı. Genelde evine dönemeyecek kadar çok içtiği gecelerin sabahında gözlerini orada açıyordu ve her defasında üzerinde akşamdan kalmanın fenalığı oluyordu. Ama yine de güne orada başlamak Narin'e hayatının en mutlu günlerini hatırlatıyordu. Geçmişin karanlıkta kaldığı, geleceğin ise göz alıcı renklerle parladığı yeni ve umut dolu günleri. O sabah yatakta gözlerini açtığında ise kendini iyi hissetmiyordu. Bir gece önce Fırat'ı görmek dengesini alt üst etmişti. Geçmişin asla sandığımız kadar uzakta kalmadığı gerçeğiyle yüzleşmek, yeteri kadar uzağa gidemediği kaygısını doğuruyordu. Yoksa yıllar geçtikçe güçleneceğine zayıflıyor muydu insan? Olgunlaşacağına koflaşıyor, dayanıklılığını mı yitiriyordu? Öğreneceğini unutuyor, bildiklerinden şüpheye mi düşüyordu? Geride bıraktığı onca şeyden ve onca yıldan sonra böyle yaprak gibi titremek, kendini başa dönmüş gibi hissetmesine yol açıyordu. Yürümüş, yürümüş ama hiçbir yere gidememişti. Belki de dünyanın yuvarlak olması daima başladığın yere, yani kendine döneceğin anlamına geliyordu. İçeriden gelen kızarmış ekmek kokusu gülümsemesine yol açtı. Her kavgalarından sonra Deniz kendinden beklenmeyecek bir şeyler yapar, altından girer, üstünden çıkar ve Narin'i yumuşatmayı başarırdı. Haydi kalk artık, kahvaltı hazırladım sana. Tamam, geliyorum. Mutfağa girdiğinde Deniz'i kahvaltı sofrasında otururken buldu. Yüzü akşamki kadar kötü durumdaydı. Hatta gülümsemeye çalıştığı için daha da beter görünüyordu. Günaydın. Günaydın. Aslında krep yapıyordum ama tutturamadım. Bir garip oldu, ben de döktüm dedi Deniz. Boş ver. Senin sabahın 7'sinde uyanman bile bir mucize sayılır. Önemli değil. Teşekkür etmedim zaten. Gece o yağmurda buraya geldim. Senin için endişelendim ve böyle suratı olan bir insanla aynı evde bir gece geçirdim. Bu kahvaltı hakkımdı. Deniz güldü. Kalbimi kırıyorsun. Bugün hemen doğru düzgün bir doktora gitmeni istiyorum. Mutlaka yüzün için yapabilecekleri bir şey vardır. Tamam, giderim, merak etme. Ben de böyle gezmeye meraklı değilim. Ayrıca bu kadar erken kalkmana ve beni de kaldırmana gerek yoktu. Çünkü işe geç gideceğim bugün. Gerçekten mi? Allah kahretsin, neden söylemedin? Uyurduk daha. Ne bileyim kahvaltı hazırlayacağını. 4 sene bu evde yaşadım ve bir kere bile benden erken kalkıp kahvaltı hazırladığını hatırlamıyorum. Uzun bir masa başı sohbetinin sonrasında Narin duşa girdi. Çıktığında Deniz, "Sen banyodayken Fırat aradı," dedi. Daha ziyade soru cümlesine yakışan bir tonlamayla. Düşünceli çocuk. "Beni aramadı, seni aradı." "Beni mi aradı?" "Evet, telefonun çaldı, ben de açtım. Deniz için özel hayata müdahale diye bir kavram yoktu." Ne dedi? Kapattı. Deniz bir sigara yakıp koltuğa oturdu ama numarasını tanıdım. Narin ne söyleyeceğini bilemedi. Allah Allah, seni soracaktı herhalde. Deniz'in yüzü nasıl oldu, morali iyi filan mı diye. Neden beni aramadı ki? Bilmem diye omuz silkti Narin ama Deniz'in yüzünden geçen şüphe bulutunu görmüştü. Derhal kafasını çalıştırmak zorundaydı ve çalıştırdı da. Doğru ya, Irmak'ın doğum günü için benden fikir almak istiyordu. Onun için aradı herhalde. Ne hediye alacağını bilemiyordu. Aslında sana da soracaktı ama çeneni tutamazsın diye vazgeçti. Ben mi çenemi tutamayacakmışım? Narin başını salladı. İmkanı yok, tutamazsın. Ne yapacakmış peki? Bak söyle ona, sakın parti falan yapmaya kalkmasın. Partiyi ben yapacağım. Tamam mı? Tamam. O hediyesini alsın gelsin. Ya da gündüz ne sürpriz yapacaksa yapsın, gerisine karışmasın. Aklında ne varmış söyledi mi? Hayır, konuşmadık ki daha. Irmak'ın doğum günü için fikir alacağım dedi, o kadar. İyi fikir ver, güzel bir şey alsın. Olur. Hatta sen de almaya git, saçma sapan bir şey aldırma. Yok deve, bana ne canım adamın ne alacağından, haydi ben hazırlanayım artık. Hani geç gidecektin, geç oldu zaten. Narin, efendim. Bu Fırat senin o Yaslıhan'daki Fırat olamaz değil mi? Hayır tabii ki. Nereden çıkardın şimdi bunu dedi Narin. Ne bileyim, ne zamandır soracağım unutuyorum. İkisinin de adı aynı, ikisi de Yaslıhanlı. 10. ayrımın sonu sayfa 102, devamı 11. ayrımda.